Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
İnsan bu programı aralıksız devam ediyor. Her hafta Cuma günü 16-17 arası huzurlarınızdayız. Bu haftada ilginç ve dikkatinizi çekecek bir konuyu masaya yatırmayı düşünüyoruz. Konumuz odadaki fil. Evet, dinleyicilerimiz yanlış duymadınız. Odadaki fil konusunu bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamıza soracağız. Odadaki fil nedir? Ne anlamamız gerekiyor? Buradan nereye varacağız? Sözü kendisine bırakıyoruz.
Odadaki fil çokça kullanılan bir metafor Süleyman Bey. Mantığı şu, bir odada bir fil olsa onu görmemek, ona kayıtsız kalmak, ona rağmen hayata devam etmek çok fazla mümkün değildir. Ama bazen öyle bir durum söz konusu olur ki insanlar odadaki fil gibi açıkça, net bir şekilde görünen ve hayatlarını çok ciddi anlamda etkileyen bir gerçeği görmezden gelirler. Görülmesi çok bariz, çok beklendik olmasına rağmen yok gibi davranırlar. Bu şekilde bir yaklaşıma odadaki fil tabiri adı verilir. Yani bizim hayatımızda bir problem vardır. O problem sanki yokmuşçasına hayatımıza devam ederiz. Karşımızda, içinde bulunduğumuz odada kocaman bir fil vardır. Biz başka tarafa bakarız. Tavana bakarız, kenara bakarız, yere bakarız. Dışarıdan birisi gelip bunu gördüğünde nasılsınız? İyi, ne olsun işte, hayat normal, her şey çok güzel devam ediyor falan deriz. Dışarıdan gelen de şaşırır. Ve öyle bir şeydir ki hayatımızın genel çerçevesini dışarıdan birisi biraz görse, biraz aşina olsa o fark eder. Çok ciddi bir problem var burada. Ama nasıl buna rağmen yok gibi davranıyor insanlar diye. Çokça bu sıralarda, özellikle yakın zamanda şahit oldum odadaki fil meselesine. Şöyle ki bakıyorsunuz, bir aile içerisinde iki tane kardeş, abi kız kardeş ya da abi abla erkek kardeş 3 senedir konuşmuyor. Ve hayat hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bakıyorsunuz ailenin içerisinde iki kız kardeş birbirlerini tanımıyorlar, birbirleri yokmuş gibi davranıyorlar. Aile hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Ya da karı koca arasında ciddi bariz bir problem var. Bu problem yokmuş gibi devam ediyorlar ve bir şey tartıştıkları zaman, bir şey konusunda kavga ettikleri zaman başka sebeplerle tartışıyorlar, başka sebeplerle kavga ediyorlar. Halbuki temel mesele odadaki fil meselesi. Yani bir problem var, o problemin üzerinde durmak gerekiyor, o problem üzerinde konuşmak gerekiyor. Ama onu kabul edip üzerinde durmak yerine ya o yokmuş gibi davranıyorlar ya da bazen daha kötüsü oluyor, onu besliyorlar. Fili besliyorlar. Hatta fili dinozor haline getiriyorlar. Bazı yerlerde odadaki fil değil, odadaki dinozor. Devasa bir problem haline gelmiş. Tabii ister istemez bu odadaki fil metaforunu hayatlarında yaşayan, yani hayatlarında çok bariz, çok büyük, çok ciddi bir problem olduğu halde onu görmezden gelip yokmuş gibi hayatına devam eden insanların yaşam kalitesi ciddi oranda düşüyor. Ciddi anlamda mutsuz oluyorlar. Ve başka sebepler bulup en son gerçek sebep o olmadığı için buldukları her çözüme, yaşadıkları problemlerle alakalı tatmin olamıyorlar, çözüme ulaştıramıyorlar. Bundan dolayı da süreç içerisinde ümitsizliğe kapılabiliyorlar. Yani benim hayatım hiç düzelmeyecek, ben hiç mutlu olamayacağım, insanlar beni hiç anlayamayacak, insanlarla hiç güzel ilişki kuramayacağım, insanlara hiç güvenilmez vesaire gibi kalıplar gelişmiş oluyor. Halbuki bu kalıpların gelişmesine gerek yok, şayet doğru yerden başlarsak, doğru problemi tespit etmeye başlarsak.
Yani gözlerimizi sağa sola, odanın başka bölümlerine değil, odadaki file dikersek.
Tabii ki açık bariz olan problem nedir hayatımızda? Onu cesaretle görmeye çalışarak. Şimdi birkaç tane mesele var insanların, tabii aklı var, fikri var. Niçin böyle yapıyorlar? Muhakkak herkesin kendine göre sebepleri var ama temelde gördüğümüz birkaç tane mesele var. Bunlardan bir tanesi yüzleşmeye korkuyorlar. Yani bu problemle baş başa kalsam, bu problemle yüzleşsem, bu problemle başa çıkamam gibi görüyor. Yani odadaki fil metaforundan izah etmeye çalışırsak şunu diyebiliriz. Bu fili benim buradan çıkarmaya gücüm yok. Burada fil olduğunu kabul edersem buradan çıkarmam lazım. Ama benim bu fili buradan çıkarmaya gücüm yok. o konuda kendimi aciz hissettiğimden dolayı en iyisi görme gitsin. Ama görmeyince de yok olmuyor işte.
Yok saymakla yok, olmuyor.
Yok saymakla yok olmuyor. Dolayısıyla birinci mesele o odadaki fili gücün yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı dışarı çıkartamayacağını, ondan kurtulamayacağını düşünmesi. Bir diğer mesele odadaki filin aslında ciddi bir problem olmadığını düşünmesi. Yani hayat devam ediyor ya, idare ediyoruz işte, mutluyuz. Ya mutlu değil miyiz? Hadi mutluyuz vesaire gibi. İnsanlar birbirlerine gaz veriyorlar. Birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlar ama yani başa çıkılmaz bir şey olsa teselli etsinler. Ama odadaki fil her ne kadar adı fil olsa da başa çıkılmaz bir şey değil. Bir de öyle bir şey ki odadaki fili fil haline getiren de biziz. Yani onu besleyen, büyüten, bakan, semirten biziz. Onu beslemesek, büyütmesek, onunla mücadele etsek o odada çok fazla kalması mümkün değil. Şimdi tabii hep odadaki fil üzerinden gittik de biraz daha somut şeyler üzerinden gidelim. Mesela hayatımıza baktığımızda en yakınımızdaki insanlarla ilişkilerimiz nasıl? Bir problem varsa, tadalamıyorsak bu odadaki fildir ve bununla alakalı bir şey yapmıyorsak. Mesela bakıyorum, örnek olarak söyleyeyim en yakınımızdan, eşler arası ilişkiler. Yıllar boyu her geçen gün daha düşük seviyede gidiyor iletişim. Daha düşük seviyede gidiyor ilişki. Daha düşük seviyede gidiyor sevgi, muhabbet. Ama buna rağmen sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki normal buymuş gibi, normal akış bu şekilde devam etmesi gerekiyormuş gibi insanlar bir şey demiyorlar, üzerinde durmuyorlar. Mesela bey hanımına demiyor ki, hanım geçen sene birbirimizi daha çok seviyorduk. Birbirimizin gözüne daha tatlı bakıyorduk, birbirimize daha güzel konuşuyorduk. Bu sene niye böyle oldu demiyor. Veya hanımefendi demiyor ki, ya bey geçen sene sen benimle daha çok ilgileniyordun. Daha çok baş başa kalmak istiyorduk. Daha çok muhabbetimiz vardı. Bu sene ne oldu demiyor. 5 sene önce böyle değildi demiyorlar. Her geçen gün bir şey var. Bir düşüş var ama bu düşüş yokmuş gibi davranıyorlar. Tabii bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi şu. Taraflar bir süre sonra mevcut durumu kabul ettiklerinden artık birbirlerinden ümidi kesiyorlar. Ümidi kestikleri için de tartışmıyorlar. Tartışmıyorsak problem yok. Biz hiç tartışmayız, bizim evde hiç kavga olmaz, ne problem var diye düşünüyorlar. Halbuki tartışmamak, mücadele etmemek bir şeyle seslerin yükselmemesi evde problem olmadığı anlamına gelmez. Yani kimse kimseyi kandırmamalı bu anlamda. En çok da kendisini kandırmamalı. Şayet bir insan eşine karşı soğuduysa, her iki taraf için de geçerli. Yani hanımefendi beyefendiye soğuduysa, beyefendi hanımefendiye soğuduysa bu ne kadar belli etmemeye çalışsa da hissedilir. Hiç kimse hissetmese eşi hisseder. Çünkü her şeyin davranışa dönüştüğü zaman anlaşılması mümkün değil. Duygudan da anlaşılır. Yani beyefendi der ki, ya ben hanımıma eskiden nasıl davranıyorsam öyle davranıyorum. Ama tabii ki içeride bir şeyler göçtü, hanımefendi bunu anlar. Davranış değişmese de, sözler değişmese de, zaman değişmese de, sevgi değiştiyse, azaldıysa, duygu değiştiyse, azaldıysa hanımefendi anlar, beyefendi anlar. Ama bu anlaşılması gereken bir şey ve anlaşılmakla kalmayıp üzerinde durulması gereken bir şey. Niçin? Çünkü bir insanın en mutlu, en huzurlu olması gereken yer evi. En iyi ilişkili olması gereken yer eşi. Kişi eşi. Eşiyle en iyi ilişkide olması lazım. Sevgiyi, ilgiyi en yüksek oranda eşinden görmesi lazım. Muhabbeti en yüksek oranda eşinden görmesi lazım. Göremiyorsa problem var. Bakıyoruz, beyler belli bir süre sonra belli sebeplerle eşlerinden ilgilerini kesiyorlar. Özellikle evlilik 10 yılını geçmişse, 15 yılda gidiyorsa vesaire, o ilgiyi eşlerinden alıp çocuklarına yöneltiyorlar. Ya da işlerine yöneltiyorlar. Ya da futbola yöneltiyorlar. Ya da sosyal çevrelerine yöneltiyorlar. Ya da internete, sosyal medyaya yöneltiyorlar. Neye yöneltirlerse yönelsinler, bir hırsızlık var burada. O ilgi eşin hakkıydı. Ve hanımefendiler, beyefendilerin bu ilgisizliği karşısında onlar da birkaç mücadele ediyorlar. O mücadele problem çıkarmak olarak yorumlandığı için beyefendi tarafından, bu sefer hanımefendi başka bir yola sapıyor. Başka bir yola sapıyor derken, o da kendine başka bir meşgale buluyor. Başka bir şeye o da ilgisini dağıtıyor. Bu sefer ne oluyor? Aynı evde yaşayan iki yabancı var. Bu iki yabancı aynı evde yaşıyorlar. Eşler birbirlerine en yakın, en mahrem olması gereken insanlar ama olamıyorlar. Birbirlerinden uzak. Belki aynı yatağı paylaşıyorlar ama apayrı dünyalarda paylaşıyorlar. Bu evliliklerde çokça gördüğümüz bir şey. Ha, neticede ne oluyor? Ya kırık dökük evlilik devam ediyor. Bir noktada tamamen duygusal kopukluk oluyor. Yani çok şahit oldum doğrusu. 60 yaşından sonra hanımıyla konuşmayan beyler. Hanımı, beyiyle konuşmayan hanımlar. Yani hayatının son deminde eşiyle konuşmuyor. Biri bir odada, biri bir odada. Herkes gitmiş, çocuklar gitmiş. Herkes evlenmiş, aynı evde kalıyorlar. Yemek yiyorlar, o kadar. Kalorifer yakıyorlar ama sanki yoklarmış gibi birbirleriyle ilişki kuruyorlar. Bu ciddi problem. O yüzden uzun vadede böyle olmasın için, böyle olduğunda bile mücadele etmek lazım ama uzun vadede böyle olmasın için, odadaki kedi fil haline gelmesin için, o fil dinozor haline gelmesin için bir bakmak lazım. Ne oluyor aramızda? Aramızda ne var? Aramızda bir fil mi var? Aramızda bir kedi mi var? Aramızda bir problem mi var? O problemi kabul edip üzerinde durmak lazım. Kabul etmediğimiz zaman çünkü yok olmuş olmuyor. Beyler problemlerle yüzleşme konusunda, problemleri konuşma konusunda daha isteksiz oluyor. Bir yere gitmiyor, çözüm olmuyor diye düşünüyorlar. Hakikaten yanlış konuşulduğunda problem daha da büyür. Daha da çözüm olmaz. Ama doğru bir şekilde konuşulduğunda hakikaten iki tarafın niyeti de birbirlerini suçlamak değilse, birbirlerini eleştirmek değilse, birbirlerine karşı haklı çıkmak değilse, direkt probleme karşı taraf olurlarsa ikisi beraber problem çözülebilir, çözülmesi için mesafe kat edilebilir. O yüzden özellikle karı koca ilişkilerinde mutlaka bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yani benim eşimle aramda bir soğukluk mu var? Eşimle aramda bir kavga mı var? Eşimle aramda bir anlaşmazlık mı var? Bir mesafe mi var? İlla kavga olmasına gerek yok dediğim gibi. Mesafe varsa da bunun üzerinde durmak gerekiyor. Niye benim eşimle aramda mesafe var? Halbuki benim en mesafesiz olmam gereken insan eşim. En rahat olmam gereken insan eşim ama eve gitmek istemiyorum, ayaklarım geri geri gidiyor. Eşimle baş başa kalmak istemiyorum, ne konuşacağımı bilmiyorum ya da konuşmak istemiyorum. Eşimle paylaşacağım bir şey yok, günümü anlatmak istemiyorum. Böyle durumlar söz konusu oluyorsa ciddi bir problemimiz var. Yani affınıza sığınıyorum, eşler arası cinsel münasebetlerde bile ciddi problemler oluyor bundan dolayı. Eşler birbirine ciddi anlamda uzaklaşıyorlar. Bu da bir problem. Niçin? Fıtri bir ihtiyaç var. Bu fıtri ihtiyacı insan eşiyle beraber değerlendirmeyecekse nasıl değerlendirecek? Dolayısıyla oraya kadar gidebilen, oraya kadar gitmeden önce hayatın birçok yönünü yıkıcı şekilde etkileyen bir durum söz konusu. O yüzden odadaki fil meselesi gerçeğini ciddi anlamda göz önünde bulundurmamız lazım. Ve bu odadaki fille alakalı ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya bir an önce başlamamız lazım.
Yani ilişkilerdeki tüm problemleri daha küçükken tamir etmeye çabalamak lazım.
Tabii.
Görmek lazım.
Tabii ki.
Büyütmeden. Büyük hale gelmeden ya da yok sayacağımız bir duruma getirmeden onun o ilişkiyi güzelleştirme, iyileştirme, tedavi etme.
Evet, bunun için de ilk başta İnsan bir soracak. Benim en yakınımda kimler var? Eşim var, annem var, babam var, çocuğum var, akrabalarım var vesaire, komşum var vesaire. Bir bakacağım. En yakınımdan başlayarak ben kimlerle aramda mesafe hissediyorum? Marketteki kasiyerle mesafe hissediyorum. Hiç problem değil. Marketteki kasiyerle mesafe hissetsen ne olur, hissetmesen ne olur? Ama eşimle ben mesafe hissediyorsam problem var, üzerinde durmam lazım. Çocuğumla aramda mesafe hissediyorsam problem var, durmam lazım. Annem babamla aramda mesafe varsa problem var, durmam lazım. O yüzden ilk başta o problemi tanımlamak lazım. O problemi kabul etmek lazım. Sonra da üzerine uygun bir üslupla gitmek lazım. Çünkü baktığımızda yine çokça yapılan hatalardan bir tanesi problem kabul ediliyor, tanınıyor. Yanlış yoldan gidildiği için çözülmüyor. Farklı farklı yanlış yollar kullanıldıkça da problemin çözüleceğine dair inanç kayboluyor. Bu sefer ne oluyor? Bu problem çözülmez. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım diye düşünüyor insanlar.
Kronik bir hal alıyor.
Kronik bir hal alıyor. Ama hayır efendim, ben eşimle uzak olmayı kabul edemem. Aynı evde yaşıyorsam eşimse ben eşimle uzak olmayı, eşimle hiçbir şey paylaşmamayı, eşimle bir yabancı gibi beraber olmayı kabullenemem. Bu kabul edilmesi gereken bir şey değil. Ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Tahlil etmem lazım, analiz etmem lazım, konuşmam lazım, çözmeye çalışmam lazım. Farklı farklı alternatifler kullanmam lazım. Ama bunu yaparken de tabii ölçümüz şu. Bir, doğru bir şekilde problemi tespit etmek. Hakikaten problemin nedeni. Hakikaten yani insanlar birbirlerine karşı nazik olayım diye problemin aslını söylemiyor. Başka sebepler söylüyorlar. Ya da haklı çıkmak için dürüst davranmayıp haklı olacakları şekilde olayları yoruyorlar. Ama neticede karşımızdakini kırmamak için başka bir sebep söylesek de problemle ilgili ya da haklı çıkmak için dürüst olmayıp başka sebeplere bağlasak da problem çözülmüş olmuyor ve problem çözülmediği sürece biz zararlı çıkıyoruz. Çünkü esas mesele özellikle yakın ilişkilerde haklı olmak asla değildir. Haklı olmak mutlu olmak demek değildir. Hatta bir çatışma yaşıyorsak eşimizle çocuğumuzla keşke haklı olmasak. Çünkü o haksız olduğu zaman, o kaybettiği zaman biz de kaybediyoruz. En yakınımız eşimiz taraf değil ki, düşman değil ki, yabancı değil ki. Eşim benim ya, en mahrem insan. Çocuğum benim, haksız olmasın, kaybetmesin. Ben kaybedeyim, ben haksız olayım. Keşke ben yanlış anlamış olayım. O yanlış yapmış olmasın. O yüzden ilişkilerde özellikle karı koca ilişkilerinde haklı haksız moduna geçildiği zaman, kim galip gelecek moduna geçildiği zaman, kim kazanacak moduna geçildiği zaman orada ciddi kayıplar söz konusu oluyor ve bu kayıp her iki taraf için geçerli oluyor. Yani haklı taraf kazanıyor diye bir şey yok. Haklı taraf üstün çıkıyor diye bir şey yok. Haklı taraf da kaybediyor. Haklı taraf da birçok şeyi yok etmiş oluyor. Dolayısıyla özellikle eş ilişkilerinde haklı haksız bakmadan problem varsa düzgün bir şekilde tanımlamak lazım. Bir, bu problemin adı ne? Bu problemin adı ne? Problemimiz ne? Neliğini tanımlayamadan nasıl çözeceğimizi tanımlayamayız. Ne? Ben niye eşime karşı soğuğum? Niye konuşmak istemiyorum? Niye eşime yaklaşmak istemiyorum? Niye baş başa kalmak istemiyorum? Niye bir şeyler paylaşmak istemiyorum? Bu soruları teker teker, hatta daha iyi gelecekse insanlara kağıt üzerine yazıp değerlendirmeleri lazım. Kimseyle paylaşmalarına gerek yok. Bir kağıda yazsınlar. Önce kendilerine sorsunlar. Ve eşlerini suçlamadan, eşlerine hata bulmadan, ben eşime karşı niçin soğuk hissediyorum? Ben eşimle niçin baş başa kalmak istemiyorum? Alsın kağıda yazsın. Ve cevaplarını da yazsın. Sonra bir tane cevapla da yetinmesin. Adam ilgisiz. Hadi efendiler. Şimdi şöyle bir şey yapabilir. Ben eşime karşı niye soğuk hissediyorum? Cevap, adam ilgisiz. Bu cevap değil. Adam niye ilgisiz? O zaman başka bir soru devreye giriyor. Benim eşim ilgisiz değildi. Ne oldu da bu adam ilgisiz oldu? İşte hep internete giriyor. Tamam. Bu adam hep internete giriyor. Doğru. Belki %100 benim hatam da değil. Doğru. Onun da hataları var ama benim tarafımdan ne var? Benim tarafımdan ne oluyor? Ben nereden toparlayabilirim diye dürüst bir şekilde, namuslu bir şekilde insanın oturup yazması, üzerinde teker teker durup bütün alternatifleri göz önünde bulundurması lazım. Eşim ilgisiz. Neden ilgisiz acaba? Onu cevaplandıralım. İşte bir çatışma yaşadık, o çatışmayı çözemedik. Eşimle ailesiyle anlaşamıyorum. Vesaire vesaire, ne kadar aklımıza alternatif geliyorsa eşim beni güzel bulmuyor. Mesela bu çok ciddi problemlerden bir tanesi. Eşim beni güzel bulmuyor. İşte hanımefendi diyor ki ben çocuk sahibi olduktan sonra kilo aldım, vücudum değişti. Eşim beni güzel bulmamaya başladı, benden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine duralım. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Teker teker bu soruları, bu problemleri yazdığımızda, cevaplarını aramaya başladığımız zaman zaten büyük oranda bayağı bir mesafe kat ettik. Sonra da cevapları mutlaka aramaya başlamak lazım. Cevapları ararken de bir noktaya geldikten sonra tek başımıza devam etmeyelim. Eşimizle sürece katalım. Diyelim ki, bey ben seninle bir şey konuşacağım. Hiç tatsız bir konuşma değil bu. Asla seni suçlama niyetim yok. Asla seni eleştirme niyetim yok. Sadece bir problem var ve ben bunu hissediyorum. Sen hissediyor musun bilmiyorum ama bence de sen de hissediyorsun. Oturalım konuşalım. Şöyle bir problem var. Sebep olarak da ben şunları gördüm. Bununla alakalı sen ne hissediyorsun? Sence ne yapalım? Tabii beyler, şimdi radyoda böyle bunları sakin sakin konuşmak mümkün ama özellikle kızgın zamanlarda bu kadar sakin konuşmak mümkün değil. Bir de beyler konuşmaya çok alışkın olduğu için şöyle bir tepki verir. Ya bırak ya. Ya bunu mu konuşacağız? Ne konuşacağız ki? Ne olacak? Konuşunca ne olacak ki? Çözülmüyor ki vesaire gibi tepki gösterebilirler ama hanımefendi güzel bir üslupla, tatlı bir şekilde, doğru bir izlek takip ederek giderse, o zaman beyefendinin de sürece dahil olmasını ve bir noktaya gelmelerini sağlayabilir. Ama
çünkü bu odadaki fil, yani karşılıklı iki kişinin bir arada küçültebileceği bir
tabii ki,
fil değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki.
Yani tek kişinin kovarak yani, belki çıkmayabilir çoğu zaman.
Çoğu zaman öyle olabilir. İdeal olan iki tarafın beraber mücadele etmesi. Ama iki taraf mücadele etmiyorsa tek kişi de mücadele etmesin mi? Etsin. Ama ideal olan, daha hızlı olan, daha çabuk olan, daha güzel olan iki taraf bu problemle mücadele etsin. Bu fili dışarı çıkarsın, daha kolay, daha çabuk, daha az enerjiyle çıkar. Tek başına insan mücadele ederse tabii ki muvaffak olma ihtimali daha düşük. O yüzden beyefendi tepki gösterse bile, beyefendi sıkıntı çıkarsa bile hanımefendi hemen gaza gelmesin. Ya zaten seninle hiçbir şey konuşulmuyor demesin. Bak gördüm oturamıyoruz seninle, iki dakika konuşamıyoruz. Ben de tam bundan bahsediyordum, hep senin suçun demesin. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir netameli konu gündeme geliyor. Beyefendi diyelim tepki gösteriyor, hanımefendi iki kat tepki gösteriyor. Adam bu sefer gösterdiği tepkide haklı çıkıyor. Bak demiştim problem çıkacak diye, o yüzden ben konuşmaya başlamak istemiyorum diyecek adam.
Hiç bu sonra gaza, fil daha da büyüyecek.
Fil daha da büyüyor. Baya baya besliyorlar fili yani. Dinozor oluyor.
Doğru.
O yüzden bu gaza gelmemek lazım. Bu gaza gelmemek için de belki pratik yapmak bile faydalı olabilir. Yani öncesinde nasıl konuşayım, ne diyeyim, o şöyle derse ne diyeyim, o böyle derse ne diyeyim diye insanın kendini hazırlaması bile faydalı olabilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. İnsan Bu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bugün odadaki fil konusunda söyleşi gerçekleştiriyoruz. Merak edenleri programımızın bu kalan kısmını dinlemeye davet ediyoruz. Hocam odadaki fil konusunda kalan düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyiz?
Tabii memnuniyetle. Şimdi odadaki fili genel olarak tanımladık. Dedik ki odadaki fil insanların hayatında çok bariz, büyük, ciddi anlamda yer kaplayan, hayatının merkezine alan bir problemdir. Ama insanlar sanki bu yokmuş gibi hayatlarına devam ederler. Bu hayatlarında yokmuş gibi mücadele etmezler. Yokmuş gibi davranırlar. Halbuki yok sayınca yok olmuyor, ciddi anlamda insanların hayatını etkiliyor dedik. Ve eşler arasında odadaki fil neler olabilir, onun üzerinde çok kısaca durduk. Şimdi baba, anne ve çocuk arasında odadaki fil ne olabilir, onun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çokça aile görüyorum. Yıllar yılı baba çocuğuyla konuşmuyor, özellikle babalar. Anne çocuklarına küs kalıyor. Ama daha çok gördüğüm babaların çocuklarıyla küs olması, annelerin de problemli konuları gündeme getirmemesi. Yani bir problem var. O problemden dolayı insanlar ciddi anlamda eziyet çekiyor, sıkıntı çekiyor. Ama anne netameli konu diye o konuya girmiyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Çocuğun derdi var. O diyor ki oğlum yeni elbise alacağım mı? Ya adamın derdi yeni elbise değil ki, bambaşka dertleri var adamın. Ya da ödevlerini yaptın mı? Ya bırak ödevi. Adamın ciddi anlamda başka başka problemleri var. O problemler sanki yokmuş gibi. Ödevini yaptın mı? Sana elbise alalım mı? Seni evlendirelim mi? Bir de bu var mesela. Problem yaşıyor çocukcağız. Ciddi anlamda problem yaşıyor. Bu problemlerin konuşulması lazım. Ailenin destek vermesi lazım. Aile destek vermek yerine hadi seni evlendirelim. Evlendirirsek çözülür. Hadi sana iş kuralım. İş kurarsak çözülür. Hadi seni bir yere gönderelim tatile. Tatile gönderirsek çözülür vesaire gibi bakıyorlar. Halbuki efendim odadaki fil havaya bakarak görünmez olmaz. Yani tatile göndermek, evlendirmek, askere göndermek, iş kurmak vesaire odadaki fili görmeyip havaya bakmaktır. Balkona çıkmaktır, odadan kaçmaktır. Odadan kaçmak yok. Çünkü eninde sonunda insan odaya geri dönecek. Odada fil olduğu sürece de odaya geri döndüğünde başka bir şey beklemesi mümkün değil. Yani odada fil var, ben balkona çıkıyorum. Ondan sonra döndüğümde diyorum ki bu fil gitmiştir herhalde. Yok, gitmiyor bir yere. Biz göndermediğimiz sürece o fil bir yere gitmeyecek. Biz ne kadar balkona çıkarsak çıkalım. O yüzden evlatlarla olan ilişkilerde de bir problem varsa o problemin üzerine tatlı tatlı, güzel güzel, dikkatli dikkatli gitmeye çalışmak lazım. Anne babaların genel olarak yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi yok gibi davranmak. İkincisi fille kavga etmek. Yani şunu kastediyorum. Niye bir problem var? Hadi çözelim bakalım. Hadi konuş bakalım. Hadi anlat, ne derdin var? Bu kadar imkan sağlıyoruz sana. Ne oluyor? Senin kanın bitlendi. Sen nankörsün. Sen anlamıyorsun. Sen benim hayal kırıklığımsın vesaire gibi ciddi anlamda babaların özellikle ağır konuşmaları, suçlamaları, çocukları yerden yere vurmaları söz konusu olabiliyor. Bu ciddi bir problem. Yani bu odadaki fili başlı başına bayağı beslemek, büyütmek anlamına geliyor veya kızdırmak, daha çok yeri dağıtmasını sağlamak anlamına geliyor. O yüzden evlatlarla ilgili problem varsa, ki olabilir, onlar başka insan, biz değiliz. Yani anne babaların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de belki odur. Evlatlarını kendileri gibi görmek istiyorlar. Ama evlat başka bir insan, birey, müstakil bir birey. Hesabını kendi verecek, seçimini kendi yapacak, mücadelesini kendi başına yapacak insan. Dolayısıyla anne babanın birebir aynısı gibi düşünmesi, birebir aynısı gibi algılaması, birebir aynısı gibi davranması mümkün değil. Bu mümkün değilse böyle şekilde davranmasını beklemek de çok doğru bir beklenti değil. O yüzden çocuklarımız bizden farklı düşünebilirler, bizden farklı algılayabilirler, bizden farklı davranabilirler. Bu algı ciddi bir bozukluksa, yani farklılık değil bozukluk haline gelmişse, bu davranış farklılık değil bozukluk haline gelmişse,
ya zarar veriyor.
Zarar veriyorsa kendine ve başkalarına, o zaman üzerinde durmak lazım. Yani anne baba olarak biz evlatlarımızdan mesulüz. Üzerinde duralım ama üzerinde durarken de bu problemi büyütecek şekilde durmayalım. Gavlen leyyin buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken bile, Firavun ya, yani daha zalim, daha azgın bir insan var mı? Yok. Ona bile gönderirken tatlı söz kullan, yumuşak söz kullan buyuruyor. Nerede kaldı ki şaşkınlıktan, ne yaptığını bilmediğinden dolayı birkaç tane hata yapan evlat çok daha fazla yumuşak sözü hak ediyor. Çok daha fazla anlayışı, ilgiyi, sabrı hak ediyor. O yüzden evlat evlattır. Evlattan kıymetli bir şey yoktur dünyada. Evlat problem yaşıyorsa, problem çıkartıyorsa, aynı noktaya gelemiyorsak anlamaya çalışmak lazım. Ben nerede yanlış yaptım ya da neyi yapsam şimdi doğrudur? Ona bakmaya çalışmak lazım. Öbür türlü üzerine sert bir şekilde gittiğimizde mesele çözülmüyor. Daha da uzaklaşır hale geliyoruz. İşte baba babalığını kullanarak sert bir şekilde problemin üzerine yürüyor. Benim dediğim olacak, benim dediğim şekilde olacak, benim istediğim kadar olacak şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bu sefer evlat biraz daha büyüdüğünde babaya isyan bayrağını açıyor. Yine iki yabancı aynı evi paylaşıyorlar. Minimum konuşma. Ne haberlerde ne var? Şu var. İşte futbolda ne olmuş? Şu olmuş. Yemek yedim mi yedim. Dayın geldi mi geldi. Amcan geldi mi geldi. Teyzen aradı mı aradı. Annen nerede? Şurada. Bu kadar konuşmayla hayat seyrediyor. Halbuki bir babayla oğlunun, bir anneyle kızının bu kadar konuşması iki tarafa da çok büyük eziyet. Niçin? Çünkü babanın hayatta yaşadığından dolayı kazandığı bir tecrübesi var. Aktarsın oğluna. Oğlunun hayata yeni başlıyor olmasından dolayı bir şaşkınlığı var. Babasından istifade etsin. Baba oğluna aktarsın, onun hazzını, keyfini yaşasın, onun mutluluğunu yaşasın. Oğul babadan alsın, onun güvenini, onun rahatlığını görmüş olsun. Anne kız için de aynısı geçerli. Ama şayet biz bunu yapmak yerine iyi niyetle de olsa problemi çözelim diye problemi daha da büyütürsek, kavga, dövüşle, suçlayarak, kırarak, inciterek veya sert bir şekilde girerek, o zaman gözümüzden sakınarak büyüttüğümüz evladımız bambaşka bir insan olur. Ve özellikle babaların, annelerin bu hataları çocukların ruhlarında unutulmaz yaralar bırakıyor. Ve ondan sonraki süreçte baba ne kadar alttan alırsa alsın, çocuk affedemiyor bir türlü. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. 3 sene, 5 sene geçmesi gerekiyor. Belki 10 sene, 20 sene geçmesi gerekiyor. O yüzden babalar, özellikle babalar çocuklarıyla ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmak zorundalar. Ve şayet bir problem varsa yok gibi davranmamak zorundalar. Çünkü babalar ne yapıyor? Diyelim çocukla çatışma yaşadı, çocukla kavga etti. Artık birbirlerinin yüzüne bakmayacak, birbirleriyle konuşmayacak duruma geldiler. Ondan sonra alttan almaya başlıyor. İşte oğlum nasılsın, iyi misin falan gülüyor. Bu çocuğa da alttan alıyoruz, o da yaramıyor. Sert girdik yaramadı, alttan alıyoruz o da yaramıyor diyor. Halbuki sert girerek bir sürü şeyi kırmışsın, şimdi alttan alsan ne olacak? Bir zamana ihtiyaç var onarılması için. Ya da işte oğlum bir şey istiyorsan yapayım diyor. Sana bak baskı yapmıyorum, daha ne istiyorsun diyor. Araba istiyorsan araba alayım diyor. İş istiyorsan iş kurayım diyor vesaire. Halbuki adamın o kadar kırıldıktan sonra, o kadar incindikten sonra ihtiyaç duyduğu şey araba, iş, eş vesaire değil. Orada tamir edilmesi gereken bir süreç var. Baba da sanki hiç tamir edilmesi gereken bir süreç yokmuş gibi olayı arabaya bağlıyor, daha da sinir ediyor çocuğu. Olayı işe bağlıyor, daha da sinir ediyor. Okula bağlıyor, sinir ediyor. Eşe bağlıyor, sinir ediyor. Bu değil efendim. Doğru olan nedir? Olay nereden başladıysa oradan bitirmeye çalışmak lazım. Niçin biz çocuğumuzla tartıştık? Niçin biz çocuğumuzda problem yaşadık? Onu bir anlamaya çalışmak lazım. Üzerini örttüğümüz zaman üzeri kaybolmuyor. Yani filin üzerine kocaman bir örtü örttünüz. Orada fil olduğu belli değil mi? Odada fil var ya. Belli olmaz mı ne kadar örterseniz örtün? Bu küçük bir şey değil ki. O yüzden bakıyorsunuz anne babalar diyorlar ki tamam bizim bu konuda anlaşmamız mümkün değil. Bu konuyu çözmemiz mümkün değil. En iyisi yok gibi davranalım. En iyisi konuşmayalım üzerinde. Daha çok birbirimizi kırmayalım, incitmeyelim diyorlar. Ama en ufak bir şeyde iki tarafta problem çözülmediği için ateşlenmeye hazır. Yani bunu ben şöyle ifade etsek doğru olur zannediyorum. Bakıyorlar fili odadan çıkartamayız düşüncesine sahip oluyorlar. Bunun üzerine fili uyutuyorlar. Ama fil uyandığı zaman daha çok dağıtıyor etrafı. Dolayısıyla problemi uyutalım. Uyutalım, güzel, problem yok. Aramızda tartışma yok, sıkıntı yok. Konuşmuyoruz. Aman konuşmayalım. Ama konuşmamız muhakkak olduğu zaman, kaçınılmaz olduğu zaman daha çok patlıyor bu sefer. Sonra diyoruz ki ya bu fil uyumuştu, niye uyandı? Uyanacak, uyuyan fil uyanır.
Evet, yani odanın 1/3'ini neredeyse kaplayan bir fille yaşamaya alışmak diye bir şey yok.
Mümkün değil, ne kadar yani, güzel söylediniz.
Kendimizi yani onunla yaşamaya alışalım gibi kodluyoruz.
Yok, yaşayamayız efendim, yaşayamayız. Bu odadaki fille yaşayamayız. El birliği edip bu odadaki fili çıkarmak lazım. Bu fil eşimizle aramızdaysa eşimizle el birliği edip çıkaracağız. Çocuğumuzla aramızdaysa çocuğumuzla el birliği edip çıkaracağız. Ama dediğiniz gibi bu fille aynı evde yaşanmaz. Çocuklarla ilgili de bu söz konusu. Yani son zamanlarda yine tecrübe ettiğim bir şey var. Çocuklar birbirleriyle konuşmuyorlar. Yani 15 yaşında, 20 yaşında çocuklar.
İlişkiyi kesiyorlar.
İlişkiyi kesiyorlar, konuşmuyorlar. Küsüyorlar, kardeş konuşmuyorlar.
Ve baba, şey de değil değil mi? Yani 2-3 günlük değil.
Değil.
Belki aylara yayılan.
4 sene dedi bu hafta bir danışanım. 4 senedir konuşmuyorum dedi. Ötekisi de ki yaklaşık 8 seneden beri ablam beni kardeş olarak kabul etmiyor, konuşmuyor dedi. Böyle yani 8 sene süren bir küslük var. Ve anne baba birkaç defa güç kullanarak barıştırmaya çalışıyor. Ama işte bu güç kullanmak çözüm değil. Çünkü
tesir etmiyor.
Tabii gönüllü olan şeylerde nasıl güç kullanacaksınız? Gönle güç yeter mi? Gönle güç yetmez. Gönle güç getiremezsiniz. Bedene güç yeter. Yani güç kullanarak el sıkıştırabilirsiniz. Güç kullanarak beden sarılabilir. Ama ruh ısınmaz. Kalp ısınmaz. Kalp ısınmadığı sürece, kalp yumuşamadığı sürece, ruh ısınmadığı sürece de o insanların konuşmaya, ilişkiye devam etmesi mümkün olmaz. O yüzden anne babalar böyle bir durum söz konusu olduğunda olayı kabul etmesinler. Ama kırarak, dökerek, güç kullanarak da çözmeye çalışmasınlar.
Ters tepiyor.
Ters tepiyor. Yeterli olmadıkları zamanlar olabilir anne babaların. Yani onu da görüyoruz. Mesela anne baba üzülüyor. Anne baba ağlıyor. Ya diyor ben nerede yanlış yaptım da çocuklarım böyle oldu diyor. İki tane çocuğum var birbirine küs. Yani topu topu zaten iki tane niye bunlar küsüyorlar birbirlerine diyor. Hatayı kendisine arıyor, ağlıyor. Tamam bu bir erdemdir insana hatayı kendisine araması ama netice değil. O yüzden şayet güç kullanmadan tatlılıkla da ben bu meseleyi çözemiyorsam o zaman başka süreçlere girmem lazım. Nasıl başka süreçlere girmem lazım? Demek ki çocuğumun içinde bulunduğu yaş itibariyle, dönem itibariyle benden çok fazla bilgi almaya, destek almaya, yönlendirme almaya açık değil. O zaman ben onun bilgi alabileceği, destek alabileceği, yönlendirebileceği, yönlendirme alabileceği insanlardan yardım almam lazım. Benim sözüm geçmiyorsa o zaman sözü geçen bir insanın ona destek olması lazım. Ama burada çok kritik bir noktaya geliyoruz. O da şu, problem çıkmadan önce çocukların hayatına yakın ilişki kurabilecekleri, hatır naz koyabilecekleri büyükler koymak lazım. Yoksa hayatlarında hiçbir büyük yok çocuğun. Problem çıkıyor. Haydi psikoloğa götürelim. Ya psikoloğu hayatında ilk kez görmüş. Nasıl hatırı nazı olsun psikoloğun yani. Bu adam kim diyor ya. Bu adam şöyle dese ne olur, böyle dese ne olur diyor. O yüzden psikologdan ziyade erken yaşlardan itibaren çocuklarımızın hayatına Ahmet amca, Ayşe teyze, Ali abi koymak lazım ki anne baba olarak bizim gücümüz yetmediği ya da bize kulaklarını tıkadıkları zamanlarda onlar çocuklarımıza ulaşabilsinler. Onlar üzerinden çocuklarımızın dünyasını güzelleştirebilirim, değiştirebilirim. Bu filleri onların hayatından çıkarmaya çalışmış olalım. Bir diğer mesele iş yerindeki mesele. Yani insanın hayatında ne var? Evi var, işi var. Evde eşle problem olabiliyor. Anne baba çocuk arasında problem oluyor ya da kardeşler arasında problem oluyor. Bunların arası üzerinde durmaya çalıştık.
Bir de çok sık bu problemler.
Çok sık problemlerle karşılaşıyoruz. Bir de iş meselesi var. Yani bu iş meselesi nedir? İnsan tabii hayatında çok büyük zamanı işinde geçiriyor. Bazı insanlar için evinden çok geçirdiği zamanı işinde geçirme söz konusu. Eşinden çok iş arkadaşlarının yüzünü görme söz konusu. Dolayısıyla iş arkadaşları da ilişkisi çok çok kritik önem arz ediyor bir insanın mutlu olabilmesi açısından. Bu anlamda baktığımızda bir insanın işine giderken ayakları geri geri gidiyorsa, pazartesi sendromu yaşayıp sabahları bir türlü yataktan kalkmak istemiyorsa, güneşin doğmasına düşman hale gelmişse, bu insanın problemin kaynağına bakması lazım. Genelde baktığımızda bir insanın işte ayaklarının geri geri gitmesinin sebebi ya da pazartesi sendromu yaşayıp pazar günü tatil olduktan sonra işe dönmekte çok ciddi zorlanmasının sebebi işin zorluğuyla alakalı olmuyor. Aldığı maaşla alakalı olmuyor. İşin niteliğiyle alakalı olmuyor. Bundan ziyade iş ortamının mutsuzlukla dolu olması, güvensizlikle dolu olması, gergin olmasından dolayı oluyor. Yani bir insan ne kadar zor iş yapıyor olursa olsun koşarak işe gider hale gelebilir. Bir insan ne kadar nitelik anlamında çok cazip olmayan bir iş yapıyor olursa olsun yine o işe kıymet verip koşarak gidebilir. Bir insan ne kadar düşük maaşla çalışıyor olursa olsun o işe kıymet verip gidebilir, mutlu bir şekilde gidebilir. Ama bir insan ne kadar çok maaş alıyor olursa olsun, ne kadar iyi bir statüde çalışıyor olursa olsun, işi ne kadar kolay olursa olsun, şayet iş yerinde mutlu değilse, devamlı çatıştığı, tartıştığı, problem yaşadığı insanlarla bir aradaysa, o zaman o insanın mutlu olması mümkün değildir. İşe hep ayakları geri geri gider. O yüzden böyle bir durum yaşıyorsak, bu da evdeki fil kadar önemli, iş yerindeki odamızda da filimiz olmayacak bizim. İş yerindeki odamıza da bakacağız. Burada bir fil var mı? Ben bir problem yaşıyor muyum? Görmezden geliyor muyum bunu diye? Üzerinde durmak lazım. Tabii üzerinde dururken de ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Mesela geçen hafta bir öğrencim anlattı. Yeni bir iş yerine girdi. O, tasvip etmediği ya da yanlış anlaşılmaya müsait bazı olaylar olmuş. Olayın tarafları var, idarecisi var, iş arkadaşı var vesaire. Buradan dolayı bir kırılmış. Çok basit bir şey. Çok küçük bir şey. Küçücük bir şey. Ya ama yanlış anlaşılmaya müsait. Sanki kendisi dışarıda bırakıldı gibi hissetmiş. Gitmiş demiş ki idarecisine. Ya böyle böyle bir şey oldu. Ben dışarıda bırakılmış gibi hissettim. Bundan sonraki süreçleri beni katarsanız iyi olur. Çünkü benim de buradaki vazifem, rolüm şu. İş arkadaşına gitmiş. Ya böyle böyle bir şey oldu. Ben biraz üzüldüm. Dışarıda bırakılmış gibi hissettim. Beni biraz içeri katarsanız iyi. Yani çok küçük bir şey. Çok tatlı dille söylemiş. Problem olmamış ve olay büyümeden idareci, iş arkadaşı o insana ona göre davranmaya başlıyor. Halbuki o zaman sussa dolacak. Başka bir olay oluyor. İçine atacak.
Suizanına düşecek.
Tabii
düşecek. Vehme kapılacak.
Vehme kapılacak. Kendi kendini yiyip bitirecek. O problemi evindeki özel hayatına taşıyacak. Ertesi gün işe dolu gelecek. Başka bir olay daha görecek. Onu da kafaya takacak. Başka bir olay gelecek, onu kafaya takacak. Biriktirecek, biriktirecek. Sonra en ufak bir olayda bir patlayacak. Herkes diyecek ki dengesiz mi bu? Niye bu kadar küçük olaya bu kadar takıldı, bu kadar büyüttü? Onun arkası var ama onun arkasını kimse görmüyor. Görmese de gerek yok, göremez de zaten. O yüzden onun arkası olmadan insanlar daha küçükken problem, fil haline gelmemişken, böcekken üzerinde durması lazım ki o problem büyümemiş olsun. O problem üstesinden gelinebilir olsun. O yüzden İş hayatımıza da bakacağız. İşimizde mutlu muyuz? Mutsuzsak sebebi acaba iş arkadaşlarımızla ilişkimiz mi? İdarecimizle ilişkimiz mi? İdarecimizle ilişkimizde problem ne oluyor? Benden kaynaklanan sebepler ne olabilir? Ben bu çözüme nasıl katkı sunabilirim? Ya da benden kaynaklanan bir şey yok. İki taraflı çözmemiz gereken bir süreç var. O zaman iki taraflı olarak yardım almam gerekir. İdarecimle problem yaşıyorsam idarecime açık yüreklikle, güzel tatlı bir dille gidip problemimi anlatıp çözmeye çalışmam lazım beraberce. İş arkadaşımla problem yaşıyorsam iş arkadaşıma gidip yine onunla da tatlı dille, açık yüreklikle, iyi niyetle problemi anlatıp çözmeye çalışmam lazım. Çünkü emin olun biz ne kadar ayaklarımız geri geri gidersek gidelim, bizimle problem yaşayan insanın da ayakları geri geri gidiyor. Çünkü kimse çatışma yaşamak için işe gelmez. Kimse çatışma yaşamayı, huzurlu olmaya tercih etmez. O yüzden ben çok inciniyorum, çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. Karşı taraf da o kadar inciniyor. Karşı taraf da o kadar böyle olsun istemiyor. O yüzden karşı tarafı düşman olarak görmemek lazım. Eşimiz de olsa, çocuğumuz da olsa, anne babamız da olsa, iş arkadaşımız, idarecimiz de olsa karşımızda ilişki götüreceğimiz bir insan var. bu insanla ben beraber olmak zorundayım, ilişki götürmek zorundayım. Ha, çok samimi olup çok sıcak olmak benim tercihim, karakterim, kişiliğim uyuyorsa çok samimi sıcak da olabilirim ama olmak zorunda değilim. Fakat asgari saygılı bir ilişki götürmek istiyorsam benim odadaki filleri temizlemem lazım. Bunun için de açık yürekli, iyi niyetli, tatlı dilli olmam lazım. 3 tane şey: açık yürekli, iyi niyetli, tatlı dilli. Açık yürekli derken problemi hakikaten konuşmaya ve çözmeye niyetli olmak lazım. İyi niyetli derken sadece kendime yontmamam lazım. Kendime haklı çıkarmaya uğraşmamam lazım. Kendi galibiyetim, kendi kazancım olarak bakmamam lazım. Tatlı dilli derken de lisan-ı münasiple, güzel bir ifadelerle, suçlamadan, kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, incitmeden, sözlerimizi tartarak, konuşarak karşı tarafla ilişki kurmak lazım. Çünkü bizim yakın ilişkide olduğumuz insanlar hayatımızı, hayattan aldığımız keyfi, hayattaki verimliliğimizi, hayattaki başarımızı birinci derecede etkileyen insanlar. Bir insanın eşiyle ilişkisi kötüyse, çocuklarıyla ilişkisi kötüyse, iş arkadaşlarıyla ilişkisi kötüyse o insanın mutlu olması, bu dünyada başarılı bir hayat, mutlu bir hayat, verimli bir hayat yaşaması mümkün değil. Bir ömür geçer gider, neticede bir sürü pişmanlık, bir sürü değerlendirilmemiş fırsat, bir sürü ah vah kalır. O yüzden böyle olmasın için yakın ilişkilerimize bakacağız. Eşimizle ise eşimizle, çocuğumuzla ise çocuğumuzla, iş arkadaşımızla iş arkadaşımızla oturacağız. Ve bu odadaki fili nasıl temizleriz, nasıl odadan çıkartırız, hayatımızı daha geniş, daha ferah, daha rahat yaşarız, onun derdine düşüp onunla alakalı çalışma yapmamız lazım.
Hocam ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel, faydalı, verimli bir sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle odadaki fil konusunu konuştu. Hayatımızdaki birçok problemi, birçok sıkıntıyı, sanki bir odanın içindeki fil var ve biz onu görmüyormuşuz gibi yaptığımızı bugün vurguladı. Bunların üzerine gitmemiz gerektiğini, bir odada fille yaşayamayacağımızı bize bugün hakikaten çok detaylı örneklerle anlattı. Bizleri ikna etti. Şahsen ben burada ikna olmuş durumdayım. Ve umarım odadaki fili görüp böyle küçük bir kelebek haline getiririz. İnşallah. Ve karşılıklı sağlıklı iletişimlerle bu kelebeği de, yani bir bazen pencere açıp yani o sıkıntının da dışarı çıkmasına vesile oluruz diyoruz. Programımızın tekrarı için erkamradyo.com adresinden programımızın arşivine girip dinleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın efendim. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyoruz.